Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Şubat 2022 Perşembe. Her yönüyle sağlık eğitimlerinin 11.sini gerçekleştireceğiz. Bugün meme kanserinde doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Profesör Doktor Beyza Öztüner. Beyza Hoca'nın bu yıl her yönüyle sağlık eğitimlerine 3. katılımı, ilk eğitimde meme kanserinin sebepleri, meme kanserinden koruma yöntemleri ve genel olarak meme kanseriyle ilgili bahsetmişti aslında. İkincisinde gıda takviyeleriyle ilgili çok değerli bir sunum vardı Açelya Hanım'la birlikte. Bu akşam da bu dönem için, her yönüyle sağlık eğitiminin bu dönemi için son eğitimi Beyza Hoca bizimle. Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar üzerine. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu da nazik davetiniz için de sizlerle birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Aslında epey bir yıl oldu herhalde tanışalı biz. Daha önce de bir takım etkinliklerde beraber yer almıştık. Bu seferki programlarımızın da bugün üçüncüsü ve sonuncusu. Ama tabii ki daha sonra gene bazı programlarda işbirliği içerisinde mutlaka oluruz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdi bugün yani standart bir sunum şeklinde yapmayacağım. Çünkü standart yani zaten onları daha öncelerde de yapmıştık standart sunumları ve birçok yerde de var. Tekrar tabii başka bir oturumda da gene üzerinde konuşulabilir ama bugün daha çok insanların doğru zannettiği yanlışlar veya işte bazı temel noktalarda meme kanseriyle ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım ben sizlere. Kısaca meme kanseriyle ilgili bir özet geçeyim isterseniz. Meme kanseri tüm dünyada, Türkiye'de de aynı şekilde, Asya, Avrupa, Amerika, Avustralya, bütün dünyada kadınlarda en sık görülen kanser ve en önemli ölüm nedeni meme kanseri. Amerika verilerinde her 8 kadından biri yaşamı boyunca meme kanseri oluyor. Türkiye'de bu biraz daha düşük. Her 11-12 kadından biri yaşam boyu meme kanseri oluyor. Aslında baktığınızda bu çok önemli ve çok büyük bir rakam. Yani çok sık karşımıza çıkıyor. Etrafımızda birçok insanda yaşamımız boyunca karşımıza çıkabiliyor. Akrabalarımızda tabii ki kendimizde de çıkma ihtimali var. Bu yüzden farkındalığı arttırmak meme kanserine karşı çok önemli. Bu kadar sık görülen bir kanserin erken tanısının mümkün olması ve erken tanı olduğu zaman da İnsanların yaşam sürelerinin aynı yaş grubundaki normal kadınlarla aynı sürelerde olmasını sağlamak mümkün. Bu yüzden hep meme kanseri farkındalığı diye çok yıllardır konuşuyoruz. Birçok ortamda, birçok etkinlikte, birçok iş yerinde, ondan sonra okullarda, derneklerde hep meme kanseri farkındalığıyla ilgili konuştuk yıllardır. Bunun en önemli sebebi bu. Yani bütün dünyadaki kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri ve erken tanı mümkün. Erken tanı hayat kurtarır demiyorum. Zaten meme kanserli hastalar gerçekten uzun yıllar yaşıyorlar. Çok güzel tedavi yöntemleri var. Hele son yıllarda iyice de artan. Ama yaşam süresini kısalmıyor. Öyle diyelim. Erken tanı söz konusu olduğunda. Şimdi buradan başladığımızda direkt erken tanı dedik. Erken tanı için ne yapmak gerekir diyeceğim. Sonra da kafamıza takılan bazı sorulara cevaplar vermeye çalışacağım kendim size. Şimdi meme kanseri erken tanısı mümkün diyoruz. Peki ne yapmak lazım? Dünya kılavuzlarında önerilen şudur. 20 yaşından sonra her kadının ölene kadar her ay kendi kendine meme muayenesi yapması önerilir. Adet gören kadınların adetin başladığı günü birinci gün kabul edersek 7 ila 10. günler arasında her ay düzenli. Adet görmeyen kadınların da her ayın aynı günü mesela birinden biri 15'inden 15'i gibi düzenli kendi kendine meme muayenesi yapması öneriliyor. 20 ila 40 yaşındaki kadınlarda eğer yüksek riskli kadın değilse, önemli bir risk faktörü yoksa, hiçbir şikayeti olmayan, riski olmayan, aile hikayesi olmayan kadınlarda 20 ila 40 yaş arası her ay kendi kendine meme muayenesinin yanında her 2-3 yılda bir doktor muayenesi ve gerekirse meme ultrasonu yapılması öneriliyor. 40 yaşından itibaren ise her yıl doktor muayenesi ve yılda bir kere mamografi ile kılavuzlarda önerilen tarama yöntemleri. Yani 40 yaşına kadar muayene artı gerekirse ultrason, 40 yaş ve sonrasında mutlaka ve mutlaka hiçbir şikayetiniz olmasa bile yılda bir kez doktora gidip muayene olmanız ve yılda bir kez mamografi çektirmeniz öneriliyor. Peki burada ilk soruyu soralım. Mamografi tehlikelidir. Mamografi çektirmek işte insan sağlığına zarar verir. Hatta mamografi meme kanserine kendisi sebep olur diye etrafta dolaşan bir takım bilgiler var. Bu bilgilere cevap vermek istiyorum. Şimdi mamografi dediğimiz yöntem aslında görüntüleme yöntemi bir X-ray. Yani hani her zaman bizim çektirdiğimiz akciğer filmleri var ya, aynı teknik aslında. Evet, X ışını veriyor ama çok düşük doz bir X ışını veriyor ve bu X ışınının sağlığımızı tehdit edecek boyutta kesinlikle değil. Zaten biz mamografiyi senede bir kez çektiriyoruz. Senede bir kez çektirdiğimiz için bu verilen dozun herhangi bir vücutta birikmesi ve zararı söz konusu değil. Bir mamografide yaklaşık 5 saatlik bir uçak yolculuğu sırasında aldığımız kadar radyasyon alıyoruz. Daha fazla değil. Yani çevremizde aldığımız radyasyondan çok daha fazla bir radyasyon vermiyor. Bir akciğer filminin 1/4 kadar radyasyon veriyor. Bugüne kadar hiçbir hastam ya da herhangi bir tanıdığım bana akciğer filmi çektirmek sağlığa zararlıdır, çektirmek istemiyorum demedi. Halbuki akciğer filmi mamografiden daha fazla radyasyon veriyor. O da sağlığa zararlı değil. Yanlış anlaşılmasını kesinlikle istemem. Tabii ki akciğer filmi de gerekirse çektirilir. Yani bu mamografiye karşı bir yanlış bilgilendirme olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani mamografi çektirmek sağlığınıza zarar vermez. Aldığınız radyasyon çok düşük bir doz. Ondan dolayı sağlığınız herhangi bir risk altına girmez ve mamografi kendisi meme kanserine sebep olmaz. Gönül rahatlığıyla yılda bir kez mamografi çektirebilirsiniz. Birinci kafamızdaki soru buydu. İkincisi, şimdi tabii meme kanserinin bir takım bu taramadan bahsettik. Yani hiçbir şikayeti olmasa bile her kadının, komşu teyzenin, annenizin, akrabalarınızın düzenli olarak 40 yaş itibariyle yılda bir kez doktor muayenesi ve yılda bir kez mamografi çektirmesini öneriyoruz. Peki bunun dışında hadi taramadan bahsettik. Ne gibi şikayetler meme kanseri belirtisi olabilir, değil mi? Bir de bu var. Mesela meme kanseri belirtileri neler olabilir? Siz ne fark ettiğinizde meme kanserinden şüphelenmeniz gerekir. Şimdi memenizde elinize gelen bir kitle, bir sertlik olduğu zaman evet tabii ki aksi iddia edilene kadar meme kanseri olma ihtimali söz konusu olduğu için mutlaka bir doktor muayenesi ve yaşınıza göre ultrason ya da mamografi yaptırılması gerekiyor. Yalnız her kitle meme kanseri midir? Tabii ki bir kadın karşımıza geliyor. Akşam ya da işte bir gün önce, iki gün önce banyo yaparken ya da üstünü değişirken memesinde bir kitle saptamış, bir sertlik saptamış. Korkarak işte ben meme kanseri oldum diye bize geliyor. Haklı olarak tedirgin oluyor. Peki her kitle kanser midir? Hayır. Kadınların memelerinde sıklıkla iyi huylu kitleler de karşımıza çıkabiliyor. Mesela kistler, fibroadenomlar. Biliyorsunuz bunlar çok sık görülen şeyler. Fibrokistik hastalıklar. Bunlar tamamen iyi huyludur. Bunların hiçbirinin kanserle bir ilgisi yoktur. O yüzden elimize bir kitle veya bir sertlik geldiğinde tabii ki hemen kanser değiliz. Kanser olma ihtimalimiz var ama çok da panik yapmaya gerek yok. Çünkü her 10 kitleden, yani her saptanan 10 kitleden 8'i 9'u iyi huylu çıkıyor. Sadece 1'i 2'si kanser çıkıyor. Yani elinize bir kitle geldiğinde onun iyi huylu olma ihtimali kanser olma ihtimalinden daha yüksek. Ancak ve ancak tabii ki elinize bir kitle geldiğinde hızlıca doktora gitmeniz, muayene olmanız ve dediğim gibi mamografi ya da ultrason ile görüntülemenizi yaptırmanız ve bunun kanser olup olmadığından emin olmanız gerekir. aksini iddia edemeyiz hiçbir zaman. Mutlaka muayene ve görüntüleme yöntemleriyle kanser ya da kanser değildir demek lazım. Kafamıza göre işte ben kanser değilimdir de demiyoruz tabii. Ama her kitlenin kanser olmadığını, çoğu kitlenin ise iyi huylu olduğunu da aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Onun dışında mesela memede ağrı şikayeti. Bu da biliyorsunuz çok sık karşımıza geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Ağrı varsa kanser değildir. Kanser ağrı yapmaz. Doğru mu? Çok oranda doğru. Evet. Genelde iyi huylu kitleler veya fibrokistler çok ağrı yapıyor. Özellikle fibrokistik meme yapısı olanlar, küçük küçük kistleri olan kadınlar çok sık ağrı şikayetiyle karşımıza geliyor. Bunların kanserle bir ilgisi yok. Doğru. Ama kanser ağrı yapmaz diyemeyiz. Şunu biliyoruz. Genelde kanser kitleleri ağrısızdır. Doğru. Ama bu ağrı varsa kanser yoktur diyecek kadar %100 bir bilgi değildir tabii ki. Kanser evet genelde ağrı yapmaz. Ağrı yapanlar genellikle iyi huylu lezyonlardır. Ama gene de ağrınız varsa mutlaka bir doktora gidip kontrol ettirin. Kanser olmadığınızdan emin olun. Düşük oranda da olsa ağrısı olup kanser saptadığımız kadınlar olabiliyor. Kadınlar dedim, o zaman bir soru daha geldi. Erkekler kanser olmaz. Erkekler kanser olmaz mı? Erkeklerin de memesi var. Tabii doğal olarak onlar da meme kanseri olabilir. Ama onların meme dokusu bizim meme dokumuzla kıyaslanınca çok çok daha düşük olduğu için ya da küçük olduğu için onlar da çok daha nadiren meme kanseri görüyoruz. Ama erkeklerde de meme kanseri görüyoruz. Her 100 meme kanserinin 99'unu kadınlarda görüyoruz. Bir tanesini erkeklerde görüyoruz. O yüzden erkeklerin de eline bir kitle, bir şikayet geldiğinde, bir meme ile ilgili bir şikayetleri olduğunda mutlaka doktora gitmeleri lazım. Ben erkeğim, erkekte meme kanseri olur mu dememek lazım. Evet, erkeklerde de meme kanseri olabilir. Şimdi meme kanserinden şüphelenmemiz gereken şikayetler neler diye bahsetmiştik. Aralarda da yeri geldikçe doğru bilinen yanlışlardan da bilgi veriyorum. Kendi kendime soruları sorup cevaplıyorum. Çünkü yıllardır biz meme kanseri farkındalığı eğitimlerine çok fazla katıldığımız için artık soruları da biliyoruz. Yani sürekli her mecrada benzer sorular geliyor bize. O yüzden o soruları da kafa karıştıran soruları da cevap vermeye çalışıyorum bir yandan. Şimdi memede kitle dedik. Erkekler de meme kanseri olabilir dedik. Onun dışında memede şekil değişikliği, meme başında kaşıntı, kabuklanma, pullanma, egzama gibi, kızarıklık, meme başında içeriye çöküklük, meme cildinde içeriye çöküklük, meme cildinde yara açılması, sertleşmesi, portakal kabuğu gibi olması, iki meme arasında boyut şekil farklılığı olması, koltuk altında ele gelen bir kitle olması, bunlar hepsi meme kanseri belirtileri olabilirler. O yüzden eğer memede bir şekil değişikliği, meme başından akıntı da bu arada özellikle şeffaf su gibi akıntı veya kanlı akıntı, memede ve koltuk altında kitle, şekil değişikliklerinde mutlaka doktor kontrolüne gitmek gerekir. Ama onun dışında daha önce de söylediğim gibi 40 yaş ve üzeri bütün kadınların yılda bir kez doktor muayenesi, meme muayenesi olmaları doktor tarafından ve yılda bir kez mamografi çektirmeleri rutin olarak önerilmekte ve erken teşhis ancak bu şekilde mümkün. Çünkü erken olarak meme kanserini erken teşhis eden, saptayan en iyi, en önemli görüntüleme yöntemi mamografi. O yüzden mamografinin üstünde bu kadar duruyoruz. Mamografi kanser yapmaz diyerek de tekrar hatırlatmak istiyorum. Meme ağrısının direkt kanserle ilgisi olmadığını söylemiştim. Özellikle memede ağrı şikayeti olanların önemli bir kısmında iyi huylu lezyonlar çıkıyor. Meme kanseri genelde ağrı yapmıyor ama bazen tabii ki ağrıyla birlikte de olabilir. O yüzden gene mutlaka doktor muayenesi olun. Onun dışında bir yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi, meme kanseri yaşlılarda görülür. Ben gencim, meme kanseri olmam. Değil, evet. Yaş arttıkça biliyoruz ki özellikle 55 yaşından sonra, menopoza girdikten sonra meme kanseri riski daha da artıyor. Yaş arttıkça meme kanseri riskinin arttığını biliyoruz. Ancak şu an 40 yaş altında önemli bir oranda, neredeyse her meme kanserinin 1/4, 1/5 40 yaş altında Ve bizim 20 yaş itibariyle meme kanserli hastalarımız var. O yüzden gençlerde meme kanseri olmaz dememek lazım. Gençseniz de memede bir şikayetiniz varsa, bu tip şikayetleriniz ele gelen bir kitleniz varsa, şekil değişikliği, meme başından akıntınız varsa mutlaka ve mutlaka doktor muayenesine gitmenizi öneriyoruz. Yani gençlerde de meme kanseri olabilir. Bir soru daha. Ben kendi kendime muayene yapıyorum. Elime bir şey gelmiyor. Bende bir şey yoktur. Zaten benim ailemde de kimse de meme kanseri yok. Ailemde kimse de meme kanseri olmadığı için bende de olmaz. Bu da yanlış bir bilgi. Evet, kendi kendine meme muayenesi öneriyoruz. Her ay rutin olarak her kadının kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Ama muayenede saptanamayan birçok lezyon olabilir. Siz saptayamayabilirsiniz. Hatta doktor olarak bizler bile muayenede saptayamayabiliriz. Ve sadece mamografi ve ultrasonda, hatta bazen MR'da görülebilen kanserler olabilir. O yüzden eğer muayenede bir şey yoksa bende bir şey yoktur diyemeyiz. Mutlaka gerekli görüntüleme yöntemlerini yaptırmamız gerekir. Ailede kanser varsa meme kanseri, biliyoruz ki meme kanseri riskimiz artıyor. Yani ailede ne kadar çok meme kanseri varsa, ne kadar genç yaşta meme kanseri varsa ve ne kadar akrabalık ilişkiniz daha yakınsa, mesela anne, kız kardeş, çocuk, bunlarda tabii risk daha fazla. İşte teyze, kuzenler falan, akrabalık uzaklaştıkça risk de azalmakla birlikte, eğer ailenizde bir veya daha fazla meme kanseri varsa, hele bir de genç yaş meme kanseri varsa, sizin meme kanseri olma riskiniz biraz daha fazla. Ama ailede kimse de meme kanseri olmadığı için siz meme kanseri olmazsınız diyemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki meme kanserlerinin yaklaşık %80-85'i sporadik. Yani toplumda herhangi bir kişi de karşımıza çıkabilir. Ailesinde hiç meme kanseri olmayan kişilerde genç yaşta bile meme kanseri olabilir. O yüzden bu da çok önemli. Peki bu ailede hiç kanser yoksa yoktur dedik. Öyle bir şey olmadığını da söyledik. Bir de en çok doğru bilinen yanlışlardan biri de işte eğer kanser, memede kanserse onunla biyopsi yaptırırsak ya da cerrahi yaptırırsak daha çok vücudumuza yayılır, daha kötü olur deyip biyopsi yaptırmak veya ameliyat olmaktan korkan bir grup hastamız var ve bu çok yaygın gerçekten. O yüzden biyopsi yaptırmak istemeyen çok hastamız var dedik. Biyopsi veya memeye yapılan cerrahi meme kanserinin yayılmasına sebep olmaz. Zaten meme kanseri yaygınsa insanlar bir süre sonra tabii bazı sıkıntılar yaşadıklarında işte ameliyat oldum, biyopsi yapıldı ondan gibi düşünebiliyor ama meme kanserinde biyopsi yaptırmanın veya cerrahi yaptırmanın meme kanserinin yayılmasına sebep olmaz. Hatta tanı için önemli, bir an önce tedaviye başlamak için de çok önemli. Hızlıca biyopsi yaptırıp tedaviye başlamak lazım. Onun dışında aklıma gelen sorulardan biri, mesela bazı kadınlar var gerçekten çok yüksek riskli. Mesela ailede işte bir bakıyorsunuz annesi, teyzesi, kız kardeşi meme kanseri. Tabii ki böyle akrabalarında birkaç tane meme kanseri, hele bir de 40 yaşından 50 yaşından küçük meme kanseri varsa risk daha fazla. Ama bir de meme kanserlerinin %80-85'i sporadik herkeste görülebilir dedik. %10-15'i de genetik. Yani aile hikayesi olanlarda genetik yatkınlık söz konusu olabiliyor. Ve genetik test yapıyoruz biz bazen yüksek aile hikayesi olanlara genetik riskini tespit etmek için. Eğer genetik olarak bir mutasyon varsa meme kanseri riski oldukça çok artıyor. Bunlara yüksek riskli kadınlar diyoruz. Genetik pozitifliği olan yüksek riskli kadınlar ben nasıl olsa meme kanseri olacağım, yapabileceğim hiçbir şey yok diyebiliyorlar. Orada da tabii ki yapılabilecek şeyler var. Eğer yüksek riskli bir kadınsanız, meme kanseri olma riskiniz yüksekse o zaman takiplerinizi çok daha sık yaptırmak gerekiyor. 6 ayda bir düzenli takip yaptırmak gerekiyor. Daha erken yaşta takibe başlamak gerekiyor. Mamografi için bazen 25, 30, 35 yaşlarında mamografiye başlayabiliyoruz yüksek risk kadınlarda. Kişiye göre değişiyor tarama protokolleri. 6 ayda bir takip ediyoruz. Aralarda mamografi ultrasonu ek olarak meme MR'ı çekiyoruz. Ve genetik yatkınlığı olan kadınlarda profilaksi dediğimiz tamoksifen denilen bir ilaçla, meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçla meme kanseri riskini azaltmak mümkün veya gerçekten genetik pozitifliği olan ve yüksek meme kanseri olma riski olan kadınlarda biz bilateral profilaktik mastektomi, yani her iki memenin içinin boşaltılmasını öneriyoruz. Ama dediğim gibi sadece ve sadece genetik yakınlığı olan, genetik mutasyonu olan meme kanseri yüksek riskli kadınlara bunu öneriyoruz. Onun dışında işte memede çok sayıda kistleri olan, ağrı yapan, işte takibiniz zor olur falan gibi sebeplerden bunu önermiyoruz. Sadece yüksek riskli genetik hastalığa yatkınlığı olan kadınlarda iki memenin içinin boşaltılması ameliyatını önerebiliyoruz ve bu ameliyatla risklerini oldukça azaltıyoruz. Ama hiçbir zaman risk %0 olmuyor. Bunu da söylemek gerekir. Mesela bu yüksek riskli her iki memenin içinin boşaltılması ve yerine silikon takılması ameliyatıyla ilgili en popüler örneğimiz Angelina Jolie. Onda da meme kanseri geni olduğu için meme kanseri olmadan her iki memesinin içini boşalttırdı. O yüzden bu da bir alternatif yüksek riskliler için söylemek gerekiyor. Az önce dedim iki memeyi aldırmak meme kanseri riskini ortadan yok eder mi dedik. Yok eder diye düşünülebiliyor, etmiyor. Ama %5 onlara düşürüyor, oldukça az. Çok çok nadirleşiyor artık, çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte her iki memeniz alınsa bile gene de meme kanseri olma riskiniz var. O yüzden her iki memeniz alınsa bile mutlaka düzenli takiplerinizi yaptırmak gerekir. Ameliyatlardan, tedavilerden biraz bahsedeyim ya doğru bilinen yanlışlarla ilgili. Mesela bazen kadınlar diyor ki mememin tamamını alın kurtulayım diyor. Şimdi memenin tamamını alıp almamaya, kitlenin büyüklüğüne, kadının memesinin büyüklüğüne ve kitlenin yani kanserin yaygınlığına göre karar veriyoruz. Eğer memeyi almaya gerek yok ve meme koruyucu cerrahiye uygunsa hasta, dediğim gibi kitle ve meme oranı ve kanserin yaygınlığı açısından memenin tamamını almakla memenin bir kısmını almak arasında sağlık açısından bir fark yok. Yani hastalık açısından ikisi de aynı. Çünkü meminde kitleyi alıyoruz, arkasından radyoterapi yani işin tedavisi yapıyoruz tekrarlamaları azaltmak için. Diğer tarafta da mastektomi ya da memenin tamamını alıyoruz. İkisi arasında hastaların yaşam süreleri ve tekrarlama oranları açısından bir fark yok. O yüzden eğer memenizin ya kanserin özelliği nedeniyle alınması gerekiyorsa alınabilir tabii. Yerine silikon protez konulabilir ama eğer alınması gerekmiyorsa işte bir daha tekrarlamasın diye bütün hepsini aldırmaya gerek yok. Zaten az önce de bahsettiğim gibi hepsini alırsanız bile tekrarlama ihtimali düşük de olsa hala var. Onun dışında koltuk altı lenf bezeleriyle ilgili sıkıntılardan bir tanesi de şu. İşte koltuk altı lenflerimi aldırınca artık kolumu kullanamayacağım, işte sakat gibi olacağım gibi tedirginlikler var. Burada da şöyle, evet biz meme kanseri ameliyatlarında koltuk altından lenf bezesi alıyoruz. Çünkü meme kanseri en sık koltuk altına yayılıyor. Koltuk altında kanser varsa alıyoruz, yoksa sadece birkaç tane örnek beze alıp inceliyoruz. Evet, biliyoruz ki ne kadar çok koltuk altından lenf bezesi alırsak ameliyat sonrası hastaların kollarında ağrı ve şişme şikayeti daha fazla oluyor. O yüzden mümkün olunca ama geride de kanserli lenf nodu bırakmamak kaydıyla mümkün olduğunca az lenf nodu almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok alırsak biliyoruz ki hastanın yaşam kalitesi bozuluyor. Bir takım ağrı şişlik şikayetleri oluyor ama kesinlikle kolumu kullanamayacağım diye bir şey yok. Her türlü hareketi yapabiliyorlar. Onda herhangi bir kısıtlama yok. Sadece ağır işler yapılması ve kola zarar verecek kesici, delici şeylerden uzak durulması öneriliyor ki koldaki şişlik, lenf ödem riski azalsın diye. Ama normal hareketlerimizde herhangi bir kısıtlama olmuyor. Meme kanserinin onun dışında cerrahi dışında kemoterapi, radyoterapi yani ışın tedavisi, hormon ilaç tedavisi, akıllı ilaç tedavileri var. Meme kanseri günümüzde şu anda gerçekten sağ kalımı oldukça yüksek. Yani tedaviye çok iyi yanıt veriyor ve kadınların yaşam oranları diğer kanserlere göre oldukça yüksek. Ama gene de çok sık görüldüğü için tabii ki meme kanserinden ölümler de görebiliyoruz. O yüzden ne kadar erken teşhis edilirse bu ne demek? Yani sizin hiçbir şikayetiniz yokken kontrole gittiğinizde, taramaya gittiğinizde tespit edilirse, yani daha henüz elinize bir kitle gelmeden tespit edilirse o zaman buna erken tanı diyoruz ve erken tanı ile normal yaşam süresini yaşamanız söz konusu. Ve hatta erken tanıyla belki kemoterapi bile almanıza gerek kalmayabilir. Böylece tedavi süreciniz daha kısa sürer, daha hızlı normal yaşantınıza dönebilir ve yaşıtlarınızla aynı süre yaşamanız mümkün olabilir. O yüzden meme kanserinde erken tanının ve düzenli meme muayenesi, mamografik taramaların önemini de tekrar hatırlatmak istiyorum. Benim hazırladığım sorular, işte meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar bunlar. Biraz isterseniz sorusu olan varsa soru cevap şeklinde de gidebiliriz bundan sonra.
Teşekkür ederiz. Yani benim, bilmiyorum Nurşen'e soru kaldım ama benim aklımda fazla ya soru yokmuş ya da siz şu anda hani doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular üzerinden sorarak aslında pek çok bilgi vermiş oldunuz. Benim aklımda şu anda bir soru yok. Nurşen, senin var mı?
Hocam, aklımdaki soruların çoğunu korktuğumda buydu. Cevaplandırdınız.
Güzel.
Ama aklımda şey var, dikkatlice dinledim ama umarım kaçırmamışımdır. İşte doğum yapan ya da emziren anneler meme kanserine yakalanmaz gibi şeyler de duyduğumuz oluyor. Evet. Böyle bir şey var mı?
Şöyle, meme kanserinde bir takım risk faktörleri var. Onlardan bir tanesi de hiç doğum yapmamak ya da ileri yaşta ilk çocuğunu doğurmak veya hiç emzirmemek. Ama bunlar riski arttıran faktörler, ama bunlar varsa meme kanseri olmazsınız diyemeyiz. Yani eğer çocuğunuz varsa, doğum yaptıysanız, 2-3 tane çocuğunuz vardır mesela, emzirmişsinizdir, gene de meme kanseri olabilirsiniz. Hani sporadik dediğimiz çoğunluğu var ya, onlar herhangi birinde, herhangi bir kişide etrafımızda karşımıza çıkabilir, bize de denk düşebilir. Ailenizde kimse de olmasa bile meme kanseri olabilirsiniz. O yüzden bu kadınların da meme kanseri olma ihtimali var ama daha düşük diğer kadınlara göre, hiç doğum yapmamış ve emzirmemiş kadınlara göre.
Bir de hocam şey, işte kanser, meme kanseri tedavisi görüyorsanız ve doktor da memesinden alınması gerektiğini söylediyse, bu genelde hemen memenin tamamı alınacak.
Evet, onu söyledim az önce. Öyle bir şey yok tabii ki. Bunun bir takım kriterleri var. Yani hangi hastada memenin tamamının alınması, hangi hastada alınmaması diye, o tabii bizim cerrah olarak karar verdiğimiz bir durum. Yani memenin alınmasına gerek yoksa, yani ısrar edip memeyi aldırmaya da gerek yok. Her kanserde de memenin tamamının alınması gerekmiyor, evet.
Hatta kemoterapiye bile ihtiyaç olmadığı durumlar oluyor diye aynen söylemiştiniz.
Aynen. Onun için işte hiç şikayet yokken düzenli kontrollerimizi, taramalarımızı yaptırırsak meme kanserini erken tanıyabiliriz. Erken tanıyınca da belki de hiç kemoterapi almamıza gerek kalmayabilir.
Ya bir de şey çok denir, ama stres olma kanser olursun. Stres yapma şöyle, yani tamam, hani stres pek çok şeyi sebep oluyor ama stres tek başına kanser yapar mı?
Stres tek başına kanser yapmaz ama stres gerçekten birçok şeyde etkin. Özellikle işte stresle ilgili kalp damar hastalıklarında da çok etkili var. Kalp damar hastalıkları da bugün dünyada en sık ölüm nedeni, kanserlerden daha sık görülen ölüm nedeni. O yüzden stres birçok kanserin de altında var, tetikliyor, hızlandırıyor. İnsanın bağışıklık sisteminin düşmesi strese bağlı onu hastalıklara yatkın hale getiriyor. Ama hani direkt böyle etkisiyle ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Ama biliyoruz ki stres birçok hastalıkta etkili.
Yani herhalde şöyle diyebiliriz, öyle anladım. Ben stres aslında bizim bağışıklık sistemimizi çökerten ya da gücünü azaltan bir şey. Bağışıklığımız güçsüz olunca da doğal olarak vücudumuz kanserle ya da diğer şeylerle de savaşırken daha az güç oluyor. Daha küçükken hep öyle öğrenirdik. Askerler rengici olmuyor, askerlerimiz azalıyor falan anlatırlardı okullarda. Herhalde ondan dolayı da çabuk hastalanabiliyoruz. Kansere de, her şeye de. Koronaya da belki.
Evet, evet.
Benim daha temel düzey bir sorum var.
Hı-hı.
Şimdi ben 38-39 yaşındayım. Karar verdim. Yarın şeye gideceğim. Sizin bana ilham verdiniz. Meme ultrasonu çektirmekle başlamam lazım herhalde. Yani kendi muayenemi yapıyorum.
Ailede hiç meme kanseri yoksa, evet, önce meme ultrasonu. Eğer meme ultrasonunda şüpheli bir durum olursa 40 yaş altında da mamografi çekebiliyoruz ama rutinde çekmiyoruz. Şikayet, yani bir kitle saptanırsa çekebiliyoruz.
Peki ben şimdi gideceğim yarın doktora, nereye gideceğim? Yani öncelikle şunu sorayım daha doğrusu. Şimdi buna ilişkin bir şey söylemenizin çok mümkün olmadığını biliyorum ama işte ben küçük bir şehirde yaşıyorum. Bir başkası büyük bir şehirde yaşıyor. Ne bileyim, benim bulunduğum şehirde üniversite hastanesi de var, devlet hastanesi de var. Nereden başlamam gerektiği konusunda bir şey söyleyebiliyor musunuz?
Öyle, yani meme kanserine ve meme hastalıklarına Türkiye'de genel cerrahi uzmanları bakıyor.
Hı-hı.
Genel cerrahinin alanı meme kanseri. Ama birçok büyük devlet hastanesinde ve üniversite hastanesinde meme poliklinikleri var.
Hı-hı.
Sağlık Bakanlığı'nın meme kanserine karşı özel tarama protokolleri olduğu için meme kanserine taramasına yönelik yaygın bir şekilde bütün Türkiye'de kanser erken teşhis tarama merkezleri var, KETEM'ler. Her şehirde var. Onun dışında devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin meme poliklinikleri var. Eğer bunlar yoksa bulunduğunuz yerde genel cerrahi uzmanına, yani normal genel cerrahi uzmanına da gidebilirsiniz. Genel cerrahi uzmanları bu işle ilgilenir. Genel cerrahi uzmanının olmadığı yer yok artık.
Peki ben genel olarak herhangi bir genel cerrahi uzmanına gittim. Meme polikliniği olmayan bir şehirde olduğumu varsayalım ya da bulunduğum ilçede olmadığını varsayalım. Genel cerrahiye gittiğimde ya ben rutin kontrol yapmak istiyorum, kontrol yaptırmak istiyorum dediğimde
sorun olmaz.
Sorun olan bir şey değil. Hı-hı. Tamam.
Çok geliyor çünkü o şekilde kadınlar bize.
Hı-hı.
Zaten şunu da söyleyeyim. 40 yaşın üstünde ücretsiz meme kanseri taraması Türkiye'de.
Hı-hı. Peki bunlar zaten aslında ilk oturumda konuşmuştuk. Yani neresi bakar,
evet.
Kim ilgilenir, hangi yaşta ücretsiz, bunları konuşmuştuk ama tekrar sormakta fayda var diye düşündüm.
Evet, belki onu izlemeyenler, dinlemeyenler olabilir gerçekten. 40 yaş itibariyle mamografi taraması Türkiye'de ücretsiz kadınlarda. Yani sigortası olmayanlara da devlet ücretsiz mamografi yapıyor. Bu KETEM dediğimiz kanser erken teşhis tarama merkezleri aracılığıyla ve her ilde bunlar var. Büyük illerde daha yani birden fazla sayıda var ama her ilde KETEM var şu an Türkiye'de.
Benim aklımda da daha başka soru yok. Dediğim hocam sağ olsun, hepsini anlattı. Peki o zaman. Elif, sen daha başka soru var mı? Bu son soru da gerçekten önemliydi. Çok şey oluyor. İnsanlar acaba şuraya iç hastalık için kime sorsam? Hangi
öyle söyleyeyim. Isen, çok sıklıkla yapılan yanlışlardan birisini de söyleyeyim. Siz hatırlattınız. İyi oldu. Şöyle, şimdi memek demek ayıp karşılandığı için ülkemizde çoğu yerde göğüs kanseri diye geçiyor. Halbuki bu organın adı meme. Hani ayıp bir şey değil meme kanseri demek ama göğüs diye geçtiği için çoğu hasta yanlışlıkla göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisinden randevu alıyor. Meme ve göğüs aynı şey diye. Halbuki göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi akciğer hastalıklarına bakıyor. Yani yanlışlıkla onlardan çok randevu alınıyor. Türkiye'de meme kanseri ve meme hastalıklarına genel cerrahi bakıyor. Bunu tekrar hatırlatmak lazım.
Evet, burası çok önemli.
Evet, çok sık biz güncel hayatımızda görüyoruz zaten, karşılaşıyoruz. Yanlışlıkla göğüs hastalıklarına giden kadınlar. Tabii oraya gidiyorlar, diyor ki oradaki doktor, biz bakmıyoruz buna diyor. Tekrar randevu alması gerekiyor. Zaman kaybı oluyor, iş gücü kaybı oluyor onun içinde.
Zaten biraz doktora gitme konusunda genel anlamda böyle şeylikler nedense, böyle bir tembellik mi desem.
Evet.
O hakkımızı da yanlış kullanmasak iyi olur bence.
Evet, evet. Aynen. O yüzden iyi oldu bunu sordunuz. Bu benim aklıma gelmemişti dile getirmek.
Burada konuşulunca aklımıza geldi bizim de. Hocam o zaman çok teşekkür ederiz. Aslında gerçekten de toplumda böyle kulaktan kulağa duyduğumuz ya da internette okuyup doğru sandığımız pek çok sorunun yanıtını işin uzmanından almak çok değerli ve çok önemli. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Başka programlarda yine sizi görmeyi isteriz.
İnşallah. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla videolarla ulaştığımız insanlara da sevgiler ve selamlar yollamak istiyorum. Tabii ki bundan sonraki programlarda gene birlikte olmayı ben de çok isterim. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum ve sağlıklı günler diliyorum herkese.
Biz çok teşekkür ederiz katılımınız için. Çok çok kıymetliydi gerçekten. Çok fazla şey öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Umalım bundan sonra tekrar başka işlerde, başka alanlarda çalışmış olalım.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkürler.